Ayrım 21.
Sayfa 234. Biz, baksana nasıl gösterdik kendimizi dünyaya. Daha ne olsun be? Senin gibiler olmasa her şey daha kolay olurdu. Aldın mı ağzının payını diye bağırırdı Belukin. Bunun gibi tartışmalar en çok Karabanov'u öfkelendirirdi. Yatağından atlar, yumruklarını havada sallamaya, kara gözlerinden Belukin'in halim selim görünüşlü yüzüne öfkeli bakışlar fırlatmaya başlardı hemen. Sen ne konuşuyorsun be diye bağırırdı. Mityagin'le ben bir lokma fazla ekmek yiyoruz da insanlara bunun zararı mı oluyor yani? Her şeyi ekmekle ölçüyorsun sen zaten. Ekmeğin bassın senin. Yediğin fazla lokma değil önemli olan. Sendeki domuzluk. Anladın mı şimdi? O domuz burnun toprağa daldırmış sağa sola alt üst ediyorsun. İşte bunu diyorum ben. Yaz sonu yaklaştığında Mityagin'le yandaşlarının etkinlikleri çok büyük boyutlara vardı. Komşu karpuz tarlalarını talan ediyorlardı. Bizim oralarda kavun karpuz bolca ekilmişti o yıl. Varsıl çiftçilerden birkaç destetini birden kavun karpuz tarlası yapanlar bile vardı. Kavun karpuz çalma işi tarlalarda arada bir yapılan baskınlar biçiminde başladı. Ukrayna'da tarlalardan karpuz çalmak suç sayılmaz, köy çocukları genellikle ufak tefek yağmalar yaparlar. Mal sahipleri bu tür olaylar karşısında pek telaşlanmazlar. Hatta çocuklar yesin diye görmezlikten bile gelirler küçük hırsızları. Bir desetinlik toprakta bazen 20 bin karpuz bulunur. Bir yaz boyunca 100 tanesi eksilse göze görünmez bile. Bütün bunlara karşın her karpuz tarlasının ortasına bir bekçi kulübesi dikilir. Kulübeye de bir ihtiyar oturtulur. İhtiyarın görevi karpuzları korumaktan çok çağrısız konukların hesabını tutmaktır. İşte bu ihtiyarlar arada bir bana gelir yakınırlardı. Senin delikanlılar karpuz tarlasındaydılar dün. Söyle böyle yapmasınlar. Doğru kulübeye gelsinler, kapımız açık. Konuklarımıza sunacak bostanımız bulunur daima. Bana söylesinler, tarladaki en iyi karpuzu kendi ellerimle seçerim onlara. İhtiyarın ricasını çocuklara iletiyordum ben de. O akşam bu ricaya uyuyorlardı. Ancak ihtiyarın önerdiği yöntemi azıcık değiştiriyordu bizimkiler. İhtiyarın kendi elleriyle seçtiği en iyi karpuz, kulübede tatlı tatlı yenir, sohbet koyulaştırılır. Japon Savaşı'nın yapıldığı yılki hasada kıyasla bu yılki ürünün bolluğu, meyvelerin niteliğinin çok daha iyi olduğu konusunda güzel güzel konuşulurken, çaresiz konuklar tarlayı talan ediyor, gömleklerin eteklerini, yastık kılıflarını ve de çuvalları kavun karpuzla dolduruyorlardı. O ilk akşam ihtiyarın nazik çağrısından yararlanarak Belukin'in gitmesini önerdi Verşnev. Ötekiler de bu seçmeye karşı çıkmadılar. Matvey tarladan döndüğünde pek mutluydu. Aman ne iyi vakit geçirdik, neler neler konuştuk. Adam çok sevindi doğrusu. Bu dünyada yaşlı bir insanı mutlu etmek gibi güzel bir şey var mı? Verşnev bir sıraya oturmuş, sakin sakin gülümsüyordu. Karabanov hızla odaya daldı. Matvey, iyi eğlendin mi bari? Ya Semyon, bizden iyi komşu da olurmuş, gördün mü? Oh, suyundan da koy. Tıka basa yedin karpuzları, mideye indirdin ha. Bizim canımız yok mu peki? Amma da yaptın, yarın da sen gidersin, olur biter. Vay canına be, utan. Bir adam kalkıp bizi çağırıyor diye topumuz mu gideceğiz? Buna yüzsüzlük denir oğlum, biz 60 kişiyiz, 60. Ertesi gün Verşnev yine Belukin'in ihtiyara gitmesini önerdi. Belukin büyüklük gösterip öneriyi geri çevirdi, başkası gitsin. Başka birini nereden bulayım şimdi? Hadi nazlanma, karpuz yemen şart değil. Yalnızca oturup konuşursun adamla. Belukin, Verşnev'in doğru söylediğini düşündü bu kez. Hatta yalnızca konuşmak için gitme fikrini de beğendi. Topluluk üyelerine salt karpuzların hatırına gitmediğini kanıtlamış olacaktı böylece. Ancak ihtiyar konuğunu öyle soğuk karşıladı ki Belukin karpuz istemediğini göstermek fırsatını bulamadı. Tersine ihtiyar çocukcağız da silahını doğrultarak onu azarladı. Sen dün burada oturup benimle konuşurken arkadaşların tarlanın yarısını götürmüşler. Nasıl yaparsınız bunu? Size iyilik yaramaz, anlaşıldı. Tetiği çekeceğim bundan sonra. Görürsünüz siz. Belukin allak bullak döndü topluluğa. Hemen yatakhaneye gitti. Bağırıp çağırmaya başladı. Çocuklar kah kah gülüyorlardı. Mityagin ona çıkıştı üstelik. Sana da ne oluyor? İhtiyarın avukatı mısın yani? Dün yasalara uygun olarak dünyanın en güzel karpuzunu gövdeye indirdin. Daha ne istiyorsun? Belki de biz bir karpuza bile el sürmedik. Ne biliyorsun? İhtiyarın kanıtı var mı elinde? İhtiyar bir daha bana gelmedi. Ama karpuz yağmalarının kesilmediğini gösteren pek çok belirti vardı. Bir sabah yatakhaneden başımı uzattığımda yerlerin silme kavun karpuz kabuğuyla kaplı olduğunu gördüm. Yatakhane nöbetçisini bir güzel azarladım, şunu bunu cezalandırdım ve kabukları bir daha görmeyeceğimi söyledim. Onu izleyen birkaç gün yatakhaneler her zamanki gibi temizdi. Dingin güzel yaz akşamları, havayı bir müzik gibi dolduran tatlı mırıltılar, birbirlerine sevgi sunan yüreklerden taşan güzellikler, beklenmedik bir anda etrafı neşeye boğan kahkahalar, berrak sıkıntılı gecelerin karanlığında eridi. Düşler, çam ve kekik kokuları, kuşların mırıltıları, uzakça bir köy evindeki köpeğin havlayışları, derin uykulara dalmış topluluğun üzerine bir kubbe gibi çökmüştü. Kapının önüne çıktım. Gece bekçisi köşeden çıktı, voltasını sürdürürken bana saati sordu. Benekli köpeğimiz Çiçek, sessiz adımlarla onun peşinden gidiyordu. Akşam serinliği tatlı tatlı okşuyordu insanı. Artık yatabilir, rahat bir uyku çekebilirdim. Ancak bu rahatlığı son derece karmaşık olaylar bozacaktı. İvan Ivanoviç bir keresinde bana garip bir soru sormuştu. Atların gece bahçede dolaşmasını sen mi istedin? Biri gelip çalıverir sonra. Vratchenko oradan atıldı. Atlara hava almak yasak mı yani? Ertesi gün Kalina Ivanoviç sordu. Bu atlar ne demeye yatakhanenin penceresinden bakıyorlar? Ne demek istiyorsun Tanrı aşkına? Git kendi gözlerinle gör. Gün ağarmaya başlar başlamaz yatakhane pencerelerinin dibine dikiliyorlar. Onlar oraya çeken nedir? Gerekli araştırmaları yaptım. Söylenenler doğruydu. Sabahın erken saatlerinde bütün atlarımız ve Halk Eğitim Bakanlığı'nın Levazım Müdürlüğü tarafından yaşının ilerlemiş, işinde bitmiş olması nedeniyle topluluğumuza verilmiş olan öküzümüz Gavriyushka, leylak ve vişne ağaçlarının arasında pencerelerin dibinde yerlerini alıyorlar ve kendilerini mutlu edecek bir şeylerin bekleyişi içinde saatlerce kımıltısız duruyorlardı orada. Yatakhanede çocuklara sordum. Atlar neden sizin pencerelerden içeriği gözetliyor? Oprişko yatağına doğruldu, pencereden yana baktı, gülümsedi ve birine seslendi. Seryoza, git sor şu aptallara neden pencerelerin altına duruyorlarmış? Battaniyenin altından kıkır kıkır gülme sesleri geliyordu. Mityagin gerine gerine ve de o kalın sesiyle bir başka cevher yumurtladı. Böylesine meraklı hayvanları topluluğa almakla iyi etmedik. Bir de onlarla uğraşacaksınız şimdi. Anton'a çullandım. Burada ne oluyor söyler misin? Atlar neden her sabah burada dolaşıyorlar? Onları neyle kandırıyorsunuz? Belukin Anton'u kenara etti. Siz hiç merak etmeyin Anton Semyonovich dedi. Atlara hiçbir zarar gelmeyecektir. Anton onları bilerek salıyor buraya. Güzel bir şeyler beklemeyi öğrensinler diye. Yeter dalga geçtiniz dedi Karabanov. Size her şeyi anlatacağız. Kavun karpuz kabuklarını yere atmamızı yasakladınız değil mi? İçimizden ikisi değilse de birinde bir iki karpuz bulunuyor kazara. Ne demek kazara? Canım bazen ihtiyar veriyor bazen köyden getiriyorlar. İhtiyar size veriyor ha diye yürüdüm üstlerine. Ya o ya bir başkası. Kabuklarını nereye atacağız? Anton atları çıkarıyor. Herkes de kabukları onlara veriyor. Yatakhaneden çıktım. Yemekten sonra Mityagin elinde koca bir karpuzlu odama geldi. Bunu size getirdim Anton Semyonovich. Nereden buldun onu? Karpuzunu al defol buradan. Bugünlerde sizi bir güzel ele alacağım zaten. Karpuz son derece yasal yollardan elde edilmiş ve özel olarak sizin için seçilmiştir. İhtiyara bu karpuzun karşılığında tıkır tıkır para saydık sayılır. Ve elbet bizi ele almanızın zamanı geldi Anton Semyonovich. Ne yapsanız haklısınız. Söylevlerini de karpuzunu da başkasına sakla. Çık git buradan. 10 dakika sonra adı geçen karpuz yüklenmiş olarak bir sözcük kümesi geldi karşıma. Sözcülerin başındakinin Belukin olduğunu görünce şaşırdım kaldım. Belukin gülmekten konuşamıyordu. Ah Anton Semyonovich, bu domuzların gecede kaç karpuz yediğini bir bilseniz. Saklamanın ne anlamı var? Yalnız Bulakov, ama bu önemli değil, karpuzları nasıl ele geçirdikleri, bunların vicdanlarını ilgilendiren bir konu. Ama şurası kesin ki kurtuluş yok. Beni de avuçların içine aldılar. Karpuzlar nefis ne yapayım? Genç yüreğimdeki zayıf noktayı bulup çıkardı bu domuzlar. Ne yapayım elimde değil karpuza dayanamıyorum. Kızlar bile haklarını alıyor, Toska'yı da doyuruyorlar. Tanrı'nın bildiğini kuldan ne saklamalı? Hiç de cimri değiller. Sizin hiç karpuz yemediğinizi, yalnızca bu lanet olası meyveler yüzünden başınızın derde girdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu küçük armağanımızı kabul etmenizi rica ediyoruz. Ben dürüst bir insanım. Sizin o verşnevinize benzemem ama inan olsun ihtiyara bu karpuzun karşılığı ödenmiştir. Hatta diyebilirim ki ekonomik politikada belirtildiği üzere meyvanın bu hale gelmesi için harcanan emek gücünün değerinden de fazlası verilmiştir ihtiyara. Berukin konuşmasını böylece bitirdi, ciddileşti. Karpuzu masamın üstüne koydu ve saygılı bir tavırla kenara çekildi. Saçı başı oldum olası karma karışık, üstü başı yırtık pırtık olan Verşnev, Mityagin'in ardından başını uzattı. Ekonomik politika değil, politik ekonomi diye düzeltti Berukin'in yanlışını. İkisi aynı kapıya çıkar. İhtiyara nasıl ödeme yaptınız diye sordum. Karabanov sorumu yanıtlarken parmakları da bir bir saymaya koyuldu. Verşnev maşrapasına bir sap kaynak yaptı. Gut çizmesini onardı. Ben de yarım gece onun yerine nöbet tuttum. Bu ağzınızın yanına kaç karpuz eklediniz gözümün önüne getirebilirim kolayca. Doğru dedi Berukin. Bunun hesabını ben verebilirim. O ihtiyarla ilişki halindeyiz. Aramız iyi. Ama orman eteklerinde bir bostan daha var. İşte onun bekçisi çok hayırsız. Kimsenin gözünün yaşına baktığı yok. Tetiği çekiveriyor hemen. Ne? Sen de mi bostanlara dalıyorsun? Yok ben gitmiyorum canım. Ama silah seslerini duyuyorum. Hani bazen yanından geçiyor insan ya o zaman. Harikulade karpuza teşekkür ettim. Hayırsız bekçiyle de birkaç gün sonra tanıştım. Perperişan bana geldi. Bu işin sonu nereye varacak diye bağırdı. Çoğunlukla gece çalışıyorlardı. Şimdi güpegündüz karpuz yağmalıyorlar. Akşam yemeği sıralarında sürü halinde geliyorlar. Ağlayacağım neredeyse. Birinin peşine düşüyorsun. Geri kalanlar tarlayı temizliyorlar. Çocukları uyardım. Gidip bostanda nöbet tutacağımı ya da topluluk adına bir bekçi tutup oraya koyacağımı söyledim. Sen o mucize inanma dedi Mityagin. Karpuzlarına bir şey olduğu yok. Kuş uçurtmuyor adam. Tarlanın kıyısından geçene ateş ediyor. Peki sizin işiniz ne orada? Neden geçiyorsunuz tarlanın kıyısından? Yasak mı? Neden ateş ediyor? Bir başka gün Berukin uyardı beni. Bu işin sonu iyiye gitmiyor. Bizimkilerin düpedüz gözü dönmüş. İhtiyar kulübede oturmaya bile korkuyor. Yanına iki kişi daha aldı. Hepsinde silahı var. Bu da bizimkilerin işine gelmiyor. Topluluğun çocukları o gece resmen bostana savaşmaya gidiyorlar. Yaptırdığım askerlik talimi burada işlerine yaramış olsa gerek. Önce gözcü ve habercilerini gönderiyor. Sonra da gece yarısına varmadan birer ikişer bostanın sınırlarına mevzileniyorlar. Bekçiler düdük çalıp imdat işaretini verince hep bir ağızdan hayda diye haykırarak saldırıya geçiyorlar. Bekçiler papuçlarını değil ama silahlarını kulübede bırakıp ormana kaçıyorlar. Çocuklardan birkaçı savaş ganimetlerini taşımaya koyuluyor, bostanları tarlanın kıyısına yuvarlıyorlar. Tarla da bu işe uygun olarak yeterince meyilli zaten. Ötekiler koca bekçi kulübesini ateşe vererek bekçinin hayırsızlığını cezalandırma işine girişiyorlar. Bekçilerden biri koşarak geldi beni uyandırdı. Hemen savaş alanına gittim. Kulübenin yerine alevlerden oluşan koskoca bir tepe görülüyordu. Bu göz kamaştıran alevleri gören koca köyün yanmakta olduğunu sanırdı. Tarlaya doğru koşarken birkaç silah sesi duyduk. Çocuklar karpuz yatakları arasında sıra sıra dizilmiş, takımlar halinde yerlere yatmışlardı. Onları seçebiliyordum. Bu takımlar arada bir ayağa kalkıyor, yanan kulübeye doğru koşuyorlardı. Sağ kanattan bir yerlerden Mityagin'in buyrukları duyuluyordu. Doğru ilerlemeyin, dolaşın. Ateş eden kim diye sordum ihtiyara. Ne bileyim ben, orada kimse kalmadı. Belki biri silahını kulübede bıraktı, kendi kendine patlıyordur, kim bilir. Aslında her şey bitmişti. Benim ortaya çıkmamla çocuklar düpedüz toz oldu. Havaya karışıp ortadan gittiler sanki. İhtiyar göğüs geçirdi ve evine yollandı. Ben de topluluğa döndüm. Yatakhanelerde çıt yoktu. Herkes değil uyumak horulduyordu. Böyle horultu ömrümde duymamıştım. Sesimi yükseltmeden, ''Bırakın adam aldatmayı şimdi de kalkın bakalım.'' dedim. Horlama kesildi ama herkes inatla uyumasını sürdürdü. ''Kalkın diyorum size.'' Dağınık saçlı başlar yastıklardan kalktı. Mityagin boşluğa bakar gibi görünen gözlerini bana çevirdi. ''Ne oldu?'' diye sordu. Ama Karabanov dayanamadı. Tamam Mityagin, gizlemenin anlamı yok. Hepsi çevreme üşüştüler, utkulu gecenin ayrıntılarını ballandıra ballandıra anlatmaya koyuldular. Taranet birden bir şey anımsamış gibi zıpladı. Kulübede silah vardı diye haykırdı. Hepsi yanmıştır şimdi. Tahta kısımları yanmıştır ama gerisi işe yarar. Fırladı gitti. Yaptığınız iş çok eğlenceli olabilir dedim. Ama bu olayın bir haydutluk olduğu gerçeğini değiştirmez. Artık dayanamayacağım. Böyle yapmayı sürdürürseniz sizden ayrılmak zorunda kalacağım. Ayıp, aşağılık bir şey bu. Toplulukta rahat huzur kalmadı. Değil toplulukta, tüm bölgede ne gece ne gündüz kimseye rahat yok. Karabanov koluma yapıştı. Bir daha yapmayacağız. Fazla ileri gittiğimizi biz de anladık. Değil mi çocuklar? Çocuklar hep bir ağızdan onayladılar. Lafla peynir gemisi yürümez dedim onlara. Sizi uyarıyorum. Eğer bu soygunculuğu sürdürürseniz topluluktan birini atmak zorunda kalacağım. Unutmayın, bu size son uyarımdır. Ertesi gün bostanlığa arabalar geldi. Kalan ürünü yükleyip gittiler. Yanmış silahların namluları ve küçük madeni parçaları masamın üzerine duruyordu. Budama. Çocuklar verdiği sözü tutmadılar. Ne Karabanov, ne Mityagin, ne de kümedeki öteki çocuklar karpuz tarlalarına baskın yapmaktan ya da köylülerin kilerlerini soymaktan vazgeçmedi. Sonunda yepyeni ve son derece karmaşık bir dizge geliştirdiler. Yeni yöntemleri zaman zaman acılı, zaman zaman da eğlenceli olaylar yaşamamıza yol açtı. Bir gece Luka Semyonovic'in bahçesine girdi çocuklar ve iki arı kovanını balıyla, arılarıyla kaldırdılar. Kovanları gece topluluğa getirdiler ve kundura onarım dükkanına bıraktılar. O sıralar kunduracımız çalışmıyordu, dükkan kapalıydı. Çocukların çoğunun katıldığı bir ziyafete çekmişler anlaşılan. İstense bu işe katılanların eksiksiz listesi hazırlanırdı sabahleyin. Çünkü hepsinde yüzü, gözü şiş kızarık içindeydi. Leşi, Ekaterina Grigorievna'nın doktoruna bile başvurmak durumunda kaldı. Mityagin'i odama çağırdım. Olanların kendisinin başının altından çıktığını gizlemeye bile yeltenmedi, yandaşların adını kesinlikle vermeyeceğini söyledi ve büyük bir şaşkınlık içinde bu konudaki görüşünü dile getirdi. Bunda ne var sanki? Arı kovanlarını kendimiz için almadık ki, topluluğa getirdik. Toplulukta arı besleyemeyiz derseniz tamam, biz de alır geri götürürüz. Neyi götüreceksin? Balı yenmiş bitmiş, arılarsa uçmuş. Nasıl isterseniz, kötü bir niyetim yok. Elimden geleni yaparım sizin için. Yok Mityagin, en iyisi bizi rahat bırakmandır. Artık çocuk değilsin, koca adam olmuşsun. Senin anlaşmamız olanak yok. Ayrılalım daha iyi. Bana sorarsanız da öyle. Mityagin'den bir an önce kurtulmak gerekiyordu. Bu kararın verilmesini yeterinden çok geciktirdiğimi, aramızda hastalıklı bir çürüme olayının gelişmesine göz göre göre izin verdiğimi iyice anlamış bulunuyor. Bundan dolayı kendimi bağışlayamıyordum. Karpuz tarlalarında yaşanan birkaç serüvenden bir şey çıkmayabilirdi. Arı kovanlarının talan edilmesinde pek büyük bir kötülük olmayabilirdi. Ama çocuklarda bu türden olaylara karşı yenilmez bir ilgi gelişmeye başlamıştı. Çocukların derdi günü bu tür serüvenlere hazırlanmaktı. Tüm vakitler akıllarını yalnızca böyle şeylere çalıştırmakla geçiyordu. Buysa bizdeki beraberlik ruhunun gelişmesini önlüyor, bunu yaparken de çürümeye, kokuşmaya yol açıyordu. Ahlaksal gelişmeye balta vurmaktansa ağacın hastalıklı dalını kesmeliydim. Bu kokuşma yüzeyde çok çirkin engebeler biçiminde kendini göstermeye, elle tutulur hale gelmeye başlamıştı. Çocuklar teklifsiz davranıyorlardı. Gerek kendi aralarında gerek topluluğa karşı olan tutumlarında bir kabalık, bir yabanılık egemendi artık. Çalışmaya karşı ilgileri de azalmaya başlamıştı. Kaytarmayı yeğler hale gelmişlerdi. Her şeyle alay etmeye, anlamsız şakalar yapmaya dadanmışlardı. Bütün bunlar acı bir kinizmin belirtileriydi kuşkusuz. Suç sayılacak hiçbir olaya karışmayan Belukhin Zadarov'un bile eski niteliklerini yitirmeye başladığını, kişiliklerinin aldığı kötü yaraların kabuklaşmaya yüz tuttuğunu görüyordum. Tasarılarımız ilginç bir kitap, siyasal sorunlar hep göz ardı ediliyor, tüm ilgiler bayağı serüvenlere çevriliyor, bu konuda sonu gelmez tartışmalarla günler ve geceler geçiyordu. Bütün bunlar hem çocukların dış görünümünde hem de bir bütün olarak topluluğun dış görünümünde kendini belli ediyordu. Davranışlarda gevşeklik, işin kolayına kaçma, kurnazlık, giyimde özensizlik, omuzlara atılan ceketler, köşelere tıkılan süprüntüler. Mityagin'in çıkış belgelerini hazırladım, yolluk olarak da 5 ruble verdim. Odessa'ya gideceğini söylemişti ve iyi şanslar diledim. Çocuklara veda edebilir miyim? Elbette. Nasıl ayrıldılar bilmiyorum. Mityagin akşama doğru gitti. Neredeyse tüm topluluk uğurladı onu. O gece çocukların yüzünden düşen bin parçaydı. Küçükler canlılığını yitirmiş gibi görünüyordu. Her zamanki gibi cıvıl cıvıl değillerdi. Karabanov, kilerin kapısının önüne ters çevrilmiş bir sandığın üzerine çökmüş oturuyordu. Yatma vaktine dek orada öyle kaldı. Leşi odama geldi. Mitya'yı nasıl da özlüyoruz dedi. Benden bir yanıt beklediyse de alamadı. Durdu durdu, geldiği gibi gitti. O gece geç saatlere dek çalıştım. Gecenin ikisine doğru yatmaya giderken ahırın çatı penceresinde ışık gördüm. Anton'u uyandırdım. Çatıda kim var diye sordum. Anton umursamaz bir tavırla omuz silkti ve gene çok önemsiz bir şey söylüyormuş gibi Mityagin dedi. Neden orada duruyor? Ben ne bileyim. Çatıya tırmandım. Ahır fenerinin çevresinde birkaç kişi toplanmıştı. Karabanov, Volokov, Leşi, Prikotko ve Osatçı'ydı bunlar. Hiçbir şey demeden yüzüme baktılar. Mityagin bir köşeye çekilmiş bir şeyler yapıyordu. Karanlıkta zar zor seçebiliyordum onu. Hepiniz büroma gelin dedim. Çalışma odamın kapısını açarken Karabanov ötekilere buyruk verdi. Hepiniz doluşmayın, Mityagin'le ikimiz gireriz. Sesimi çıkarmadım. Büroya girdik, Karabanov sıraya oturdu, Mityagin kapının yanında köşede dikildi. Neden geldin topluluğa? Görülecek bir hesabım vardı. Ne hesabı? Kendi aramızda bir şey. Karabanov alev alev yanan gözlerini benden ayırmıyordu. Birden toparlandı, yılansı bir hareketle masamın başına geldi, eğildi, yanan gözlerini gözlüklerimin dibine yaklaştırdı. Size bir şey söyleyeyim mi Anton Semyonoviç dedi. İyi dinleyin. Mityagin giderse ben de giderim. Çatıda ne işler karıştırdınız? O hiç önemli değil. Topluluğu ilgilendiren bir hesap değildi o. Ben de Mityagin'e gideceğim. Değil mi ki sizin işinize gelmiyoruz? Gideriz. Gider kendi yolumuzu çizeriz. Topluluğa daha iyi insanlar bulur da alırsınız belki. Rol yapmayı oldum olası iyi becerirdi bu çocuk. Ve şu anda hakkı yenmiş masum çocuk rolü oynuyordu. Acımasızlığımdan utanacağımı, Mityagin'i topluluğa geri alacağımı umuyordu kuşkusuz. Karabanov'un gözlerinin içine baktım ve bir kez daha sordum. Çatıda ne işler karıştırdınız? Niye toplandınız? Karabanov bana yanıt vermek yerine soran gözlerini Mityagin'e çevirdi. Masadan kalktım, Karabanov'a sordum. Üstünde silah var mı? Hiç duraksamadan hayır dedi. Cepler dışarı. Karabanov sinirli bir hareketle ceplerini boşaltırken işte bak dedi. Pantolonun ve ceketin ceplerini çıkardı, yerlere tütün ve çavdar ekmeği kırıntıları saçıldı. Mityagin'in yanına gittim. Çıkar ceplerini dışarı. Mityagin beceriksiz hareketlerle ceplerini boşalttı. Bir cüzdan, bir anahtar demeti ve bir büyük anahtar çıkardı. Utanmalı bir tavırla gülümsedi. Başka bir şey yok. Elimi kemerine daldırdım ve orta boy bir Browning çıkardım. Şarjörde 3 kurşun vardı. Bu kimin? Silah benim dedi Karabanov. Neden yalan söyledin bana? Silahım yok dedin. Pekala, defol git bu topluluktan. İkiniz de haydi. Hemen şu anda defolun. Defolun ve bir daha buraya adımınızı atmayın. Anlaşıldı mı? Döndüm, masanın başına oturdum. Karabanov'un çıkışını hazırladım, kağıdı sessizce aldı. Önüne koyduğum 5 rubleye aşağılayıcı bir bakış baktı. Bunu almasam da olur, dedi. Hoşça kal. Elini uzattı, parmaklarımı ezercesine sıktı. Bir şey söyleyecek gibi yaptı ama konuşamadı. Birden kapıyı açtı, karanlığın içinde bir anda gözden gitti. Mityagin elini uzatmadı, hiçbir veda sözcüğü etmedi. Kabadayı havalarında ceketini rüzgarlandırarak koluna taktı, bir hırsız gibi sessiz adımlarla Karabanov'un peşinden gitti.